Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 23. Ayrım. Birincisi, şüpheliler listesinden bir isim eksilmişti. Yani Miss Johnson. Çünkü onun intihar ettiğine bir an bile inanmadım. Şimdi bir de bildiğimiz olayları bu iki cinayet çerçevesinde inceleyelim. Birinci vaka. Cumartesi gecesi hemşire Lider'ın Miss Johnson'ı odasında ağlarken buldu ve Miss Johnson'ın bir kağıt parçası yaktığını gördü. Hemşire Lider'ın bu mektubun üzerindeki yazının imzasız mektuplardakine aynen benzediği kanısında. İkinci vaka. Hemşire Lider'ın ölümünden önceki akşam Miss Johnson'ı bu kez de terasta dehşet içinde gözlerini bir noktaya dikmiş dururken buldu. Hemşire ona ne olduğunu sorduğunda, "Birinin dışarıdan içeriye nasıl girebileceğini gördüm," dedi. Üstelik kimse de bunun farkına varamaz. Başka bir şey söylemek istemedi. O sırada Peder Lavin avludan geçiyordu. Carl Reader ise fotoğraf odasının kapısındaydı. Üçüncü vaka. Anne Johnson ölmek üzereyken bulundu. Söyleyebildiği sözcük pencere oldu. İşte tüm bildiğimiz gerçekler bunlar. Çözüm aramamız gereken sorular ise şunlar. Mektuplarla ilgili gerçek ne? Miss Johnson terasta ne gördü? Pencere sözcüğüyle ne anlatmak istedi? Önce açıklanması en kolay olan ikinci sorudan başlayalım. Hemşire Lider'ınla birlikte terasa çıktım ve tam olarak onun Miss Johnson'ın durduğunu söylediği noktada durdum. Kadın oradan avluyu, kemerli kapıyı, binanın kuzey tarafını ve arkeoloji ekibinden iki kişiyi görmüştü. Bu sözlerinin Peder ya da Carl Reader'la bir ilgisi var mıydı? O anda aklıma olası bir açıklama geldi. Eğer içeri giren, dışarıdan gelen bir yabancıysa, bu kişinin kılık kıyafet değiştirmiş olması gerekiyordu. Ve ekipten yalnızca bir kişinin genel görünümü böyle bir şey için uygundu. Peder Lavin. Uzun, yünlü bir cübbe, siyah bir şapka, siyah bir sakal ve güneş gözlüklü herhangi biri, uşaklar onun yabancı olduğunu fark etmeden içeri girebilirdi. Miss Johnson'ın kastettiği bu muydu? Yoksa daha da mı ileri gitmişti? Yani Miss Johnson, rahibin zaten kişilik değiştirmiş bir sahtekar olduğunu mu anlamıştı? Söylediğinden farklı biri olduğunu. Peder Lavin hakkındaki bilgilerime dayanarak bu cinayetin gizemini çözdüğüme inanma eğilimindeydim. Katil Raoul Maynard'dı. Bayan Lindner'ı kendisine ele vereceğinden korktuğu için öldürmüştü. Ama şimdi bir başka tehlike vardı. Miss Johnson'ın da sırrını öğrendiği anlaşılıyordu. Bu yüzden onun da ortadan kaldırılması gerekiyordu. Böylece her şey açıklanmış oluyordu. İkinci cinayet. Rahip Lavin'in cübbesiz ve sakalını tıraş etmiş bir şekilde kaçışı. Miss Johnson'ın yatağının altında bulunan kanlı değirmen taşı. Hiç kuşkusuz Peder Lavin ve ortağı şimdi kuralına uygun, kuşku uyandırmayan pasaportlarla iki namuslu yolcu gibi Suriye'de dolaşıyorlardır. Hepsi bu varsayıma uygundu. Dediğim gibi, hemen hemen tatmin olmuş gibiydim. Çünkü doğru bir çözümün her şeyi açıklayabilmesi gerekirdi. Ama bunu daha becerememiştim. Örneğin bu çözüm, Miss Johnson'ın tam ölüm anında neden pencere pencere diye fısıldadığına bir açıklama getirmiyordu. Onun mektup yüzünden ağlamasını da açıklamıyordu. Terasta neden öylesine dehşete kapılmış bir halde donup kaldığını ve neden kuşkulandığını ya da ne bildiğini, niçin hemşire liderine söylemekten kaçındığını açıklamıyordu. Yani bu çözüm görünürde olaylara bir açıklama getiriyordu ama psikolojik sorunları aydınlatmıyordu. Sonra birden terasta durmuş bu üç noktayı, yani mektupları, pencereyi, terası düşünürken gerçeği kavradım. Gördüm. Aynen Miss Johnson'ın gördüğünü gördüm. Ve bu kez gördüğüm her şeyi açıklıyordu. 28. Bölüm. Yolculuğun sonu. Poirot çevresine bakındı. Herkes gözünü ona dikmişti. Tüm bakışların odağındaydı. Ekipte genel anlamda belirgin bir rahatlama oluşmuştu. Ama şimdi sanki sinirler daha da gerilmişti. Bir şey olacaktı. Bir şey. Poirot sakin, tek düze bir sesle açıklamalarını sürdürdü. Mektuplar, çatı ve pencere. Evet, böylece her şey açıklanmış oluyordu. Yapbozun her parçası yerine oturuyordu. Daha önce de size açıkladığım gibi, en başından beri üç kişinin cinayet saati için sağlam kanıtları vardı. Bu kanıtlardan ikisinin gerçeksizliğini sizlere gösterdim. Ama şimdi yaptığım asıl büyük hatanın, şaşırılacak yanılgımın bilincindeyim. Üçüncü kanıtın da hiçbir değeri yoktu. Doktor Lindner'ın yalnızca cinayet işleme fırsatı yoktu ama bu cinayeti işlemişti. Gerçek katil oydu. Derin heyecan ve şaşkınlık dolu bir sessizlik oldu. Doktor Lindner hiçbir şey söylemedi. Sanki hala çok uzaklarda, bambaşka dünyalardaydı. Ancak David Emmett sıkıntılı sıkıntılı kımıldanarak söze girdi. "Ne söylemek istediğinizi hiç anlayamıyorum Monsieur Poirot. Size Doktor Lindner'ın 3'e çeyrek kalaya kadar terastan hiç ayrılmadığını söyledim. Bu kesinlikle doğru. Gerçek bu. İstediğiniz yemini edebilirim. Yalan söylemiyorum. Doktor Lindner'ın bana görünmeden böyle bir şey yapmış olması gerçekten olanaksız." Poirot başıyla onayladı. "Size inanıyorum. Doktor Lindner terastan ayrılmadı. Bu tartışmasız bir gerçek. Ama Miss Johnson da, ben de Doktor Lindner'ın karısının terastan ayrılmadan da öldürülmüş olabileceğini biliyoruz." Şaşkınlıktan donup kalmıştık. Poirot "Pencere!" diye bağırdı. "Bayan Lindner'ın penceresi." Miss Johnson'ın da benim de algıladığımız gerçek buydu. Bayan Lindner'ın penceresi terasın hemen altında. Avluya değil dışarıya bakıyor. Doktor Lindner terasta yalnızdı. Onun ne yaptığının tanığı yoktu. O ağır havanlar ve değirmen taşlarının hepsi orada elinin altındaydı. Cinayeti işlemek basit hem de çok basitti ama bir tek şartla. Katilin başka biri fark etmeden cesedin yerini değiştirebilmesi gerekiyordu. Evet, muhteşem, akıl almaz bir basitlik ve ustalık. Dinleyin, olay aynen şöyle oldu. Doktor Lindner terasta toprak kaplar üzerinde çalışıyordu. Doktor Lindner sizi yukarı çağırdı Bay Emmett. Sizi lafa tuttuğu sırada küçük Abdullah'ın her zaman olduğu gibi bunu fırsat bilip avludan ayrıldığını ve diğerlerinin yanına gittiğini gördü. Sizi 10 dakika yanında tuttu. Siz avluya inip bağıra çağıra Abdullah'ı ararken o da planını eyleme geçirdi. Cebinden karısını daha önce de korkuttuğu o plasterin sıvalı maskeyi çıkararak parmaklığın üzerinden aşağı karısının penceresine sarkıttı. Maske karısının camına değmeye başladı. Bildiğiniz gibi bu pencere avluya değil, dışarıya, kırlık alana açılıyordu. Bayan Lindner yatağına uzanmıştı, yarı uykulu haldeydi. Huzurlu ve mutluydu. Birden cama değmeye başlayan maske dikkatini çekti. Ama gece değildi, aydınlıktı. Korkacağı bir şey yoktu. Ve Bayan Lindner korkmadı da. Bunun çirkin ve hain bir oyun olduğunu anladı. Korkmadı ama çok kızdı. Onun yerinde olan her kadının yapacağını yaptı. Yataktan fırlayarak pencereyi açtı. Başını parmaklıkların arasından geçirerek ona bu oyunu kimin oynadığını anlamak için yukarı baktı. Doktor Lindner bekliyordu. Elinde o ağır taş değirmen taşını hazır tutuyordu. Tam zamanında değirmen taşını aşağıya bıraktı. Bayan Lindner hafif bir çığlıkla, ki bunu Miss Johnson duymuştu, pencerenin önündeki halının üzerine yığıldı. Değirmen taşının ortasında zaten delik vardı. Doktor Lindner önceden taşı buradan bir ip geçirerek bağlamıştı. Artık tek yapması gereken ipi çekip değirmen taşını yukarı almaktı. Ve taşı kanlı kısmı altta kalacak şekilde terastaki diğer eşyaların arasına yerleştirdi. Sonra bir saat kadar yaptığı işe devam etti ve planının ikinci evresini sahnelemek için uygun zamanı bekledi. Doğru zamanın geldiğinden emin olunca merdivenlerden inerek Bay Emmett ve hemşire Lidderin'le konuştu. Avludan geçerek karısının odasına girdi. Ve orada neler yaptığını bize şu şekilde anlattı. "Karımın cesedini yerde, yatağının yanı başına yığılmış bir halde buldum. Bir an donup kaldım, sanki felce uğramıştım. Kımıldayamıyordum. Sonra ilerledim, hemen yanına diz çöktüm ve başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm. Sonra ayağa kalktım, sersemlemiştim. Başım dönüyor, kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Kapıya erişmeyi başararak bağırıp herkese haber verdim. Bunlar tam anlamıyla gördüklerinden sersemlemiş, acıyla kıvranan birinin yapabileceği şeyler. Ama şimdi size öyküyü bir de gerçek olduğuna inandığım şekliyle anlatmak istiyorum." Doktor Lindner odaya girdi. Hızla pencereye koştu. Eldivenlerini giyerek hemen pencereyi kapattı ve sürgüledi. Sonra karısının cesedini alarak onu kapıyla yatak arasında bir yere yerleştirdi. O sırada pencerenin önünde duran halıdaki lekeyi fark etti. Bunu diğer halılarla değiştiremezdi çünkü boyutları farklıydı. Bu durumda yapılabilecek en iyi şeyi yaptı. lekeli halıyı Leanne ve İbriğin durduğu komodinin önüne serdi. Komodinin önündekileri de pencerenin önüne. Böylece leke fark edildiği takdirde bunun Leanne'in durduğu komodinle bağlantısı araştırılacaktı. Pencereyle değil. Bu çok önemli bir noktaydı. Hiç kimsenin pencerenin cinayette önemli bir rolü olduğunu anlamaması gerekiyordu. Sonra odanın kapısına geldi ve acıdan kıvranan bir koca rolünü oynadı ki sanırım bu onun için hiç zor olmadı. Çünkü karısına gerçekten aşıktı. Doktor Reilly sabırsızlıkla, "Monsieur Poirot, dostum, madem kadını seviyordu, onu neden öldürdü?" diye sordu. "Cinayetin nedeni neydi? Lindner, haydi konuşsana. Ona çıldırmış olduğunu söyle." Doktor Lindner ne kımıldadı ne de konuştu. "Poirot, size başından beri bu cinayetin bir tutku cinayeti olduğunu söyledim. Bayan Lindner'ın ilk kocası Frederick Basner neden kadını ölümle tehdit etmişti?" Çünkü onu seviyordu, ona aşıktı. Ve sonunda bu tehdidini yerine getirdi de. Ama evet. Bir kez Doktor Lindner'ın katil olduğunu anlayınca bütün karanlık noktalar da aydınlandı. Eksik parçalar yerine oturdu. Böylece ikinci bir kez yolculuğa en başından başladım. Bayan Lindner'ın ilk evliliği. İmzasız tehdit mektupları. İkinci evliliği. Kadının başka erkeklerle evlenmesini engelleyen mektuplar. Ama Doktor Lindner'la evlenmesini engelleyen bir mektup yoktu. Gerçek ortadaydı ve çok basitti. Doktor Lindner aslında Frederick Basner'ın ta kendisiydi. Şimdi yolculuğumuza bir kez daha en başından başlayalım. Bu kez yolculuğumuza bir de genç Frederick Basner'ın gözüyle bakacağız. Frederick karısını tutkulu, ihtiraslı bir aşkla seviyordu ama kadın ona ihanet etti. Frederick Basner ölüme mahkum oldu ve kaçtı. Bindiği tren kaza yaptı ama o bu kazadan farklı bir kimlikle kurtulmayı başardı. Kazada ölen ve yüzü tanınmayacak bir halde olan İsveçli genç arkeolog Erik Lindner'ın yerine geçti. Ve diğer adam Frederick Basner olduğunu düşünülerek bu isimle gömüldü. Peki bu durumda yeni Erik Lindner'ın kendisini ölüme gönderen kadına karşı tutumu ne olabilirdi? Burada tek ve belki de en önemli nokta şu. Genç adam hala ona aşıktı. Frederick kendine yeni bir yaşam kurmak için çalışmalara başladı. Çok zeki ve yetenekli bir gençti. Yeni kimliğiyle gelen bu yeni meslek de aklına yatmıştı. Bu alanda çalışmaya başlayarak büyük başarıya ulaştı. Ama yaşamındaki en temel tutkuyu, en büyük ihtirasını asla unutmadı. Karısının yaptıklarından haberdar oldu. Onu bir gölge gibi izledi. Bu arada soğukkanlılıkla, asla değişmeyecek bir karar aldı. Louis kendisinden başka hiç kimsenin olmayacaktı. Bayan Lindner'ın hemşire Lindner'ına söylediklerini anımsayın. O iyiydi, nazikti ama acımasızdı. Bu amaçla gerekli olduğuna inandığın anda imzasız bir mektup gönderdi. Karısının mektupları polise götürmesi olasılığına karşı da bu mektupları yazarken onun el yazısındaki bazı karakterleri taklit etti. Kendi kendine bu tür sansasyonel imzasız mektup yazan kadın sayısı o kadar çoktu ki ve polis bu tip vakalara öylesine alışıktı ki böyle bir durumda yazılardaki benzerliğe bakarak Louise'in de o deli kadınlardan biri olduğu düşünülecekti. Üstelik böylece karısının da ilk kocasının sağ olup olmadığı kuşkusu içinde yaşamasını da sağlamış olacaktı. Sonunda yıllar sonra doğru zamanın geldiğine karar verdi. Artık karısı yeniden yaşamına girmeliydi. Her şey yolunda gitti. Karısı asla onun gerçek kimliğinden şüphelenmedi. O artık tanınmış bir adamdı. O yakışıklı, dimdik genç adamın yerini sakallı, çökük omuzlu, orta yaşlı bir adam almıştı. Böylece tarihin tekrarlandığını görüyoruz. Eskiden olduğu gibi Frederick, Louise'i etkilemeyi ve onu elde etmeyi başardı. Ve Louise ikinci bir kez onunla evlenmeyi kabul etti. Üstelik bunu engelleyecek bir imzasız mektup da gelmemişti. Ama sonra bir gün mektup geldi. Neden? Sanırım Doktor Lindner işi şansa bırakmak istemiyordu. Evlilikten kaynaklanan yakınlık bazı anıların yeniden canlanmasına neden olabilirdi. Bu yüzden karısını bir kez daha ve belki de ilk ve son kez Frederick Basner'la Doktor Lindner'ın ayrı kişiler olduğuna inandırmak istedi. İşte bu yüzden yeni bir tehdit mektubu yazdı. O hava gazıyla zehirlenme olayını planladı. Amaç hep aynıydı. Böylece rahatladı. Mektuplar kesildi. Birlikte mutlu bir evlilik sürdüler ama sonra, yaklaşık 2 yıl sonra mektuplar yeniden başladı. Neden? Sanırım bunun nedenini de biliyorum. Çünkü bu mektupların altında yatan tehdit her zaman gerçek bir tehditti. Bayan Lindner'ın korktuğu da her zaman buydu. Frederick'in her ne kadar nazik ve sevecen olsa da gerektiğinde ne kadar acımasız olabileceğini çok iyi biliyordu. Eğer başka bir erkeğin olursa onu gözünü kırpmadan öldürecekti. Ve o Richard Carey'e aşık olmuştu. Onunla ilişki yaşıyordu. Bunu keşfeden Doktor Lindner soğukkanlılıkla cinayet sahnesini planladı. Şimdi hemşire Lindner'ın bu olayda oynadığı rolün önemini kavruyorsunuz değil mi? En başından beri Doktor Lindner'ın korku krizleri yaşayan karısı için bir hemşire tutmayı yeğlemiş olması beni şaşırtıyordu. Ama artık buna anlam verebiliyorum. Doktor Lindner'ın yaptığı planda karısının cesedi bulunduğunda ölümünün üzerinden en az 1 saat geçmiş olduğunu söyleyecek profesyonel bir tanığın ifadesine gereksinimi vardı. Bu tanık, herkesin ölen kadının kocasının terasta olduğuna yemin edebileceği bir zaman diliminde öldürülmüş olduğunu söyleyecekti. Aksi takdirde onun odasına ilk giren ve cesedi bulan kişi olarak polis cinayeti onun işlediğinden şüphelenebilirdi. Ama eğer deneyimli ve profesyonel bir hemşire ölümün üzerinden en az 1 saat geçmiş olduğunu açıklarsa bu kuşku tamamen ortadan kalkacaktı. Böylece bir konuyu daha, bu yıl kazı ekibinin üzerine çöken karanlık havayı, tuhaf gerginliği de açıklama olanağım oldu. En başından beri bunun yalnızca Bayan Lindner'dan kaynaklandığına inanamıyordum. Yıllar boyu ekiptekiler yakın dostlukları ve mutlu birliktelikleriyle tanınıyorlardı. Bence bir ekibin ruhsal durumu, tamamıyla grubun en başındaki kişinin ruhsal durumunu yansıtır. Doktor Lindner, sessiz ve sakin bir insan olmasının da ötesinde büyük bir bilim adamıydı. Çevresindekileri doğru kararları, sempatik tavırları ve zekasıyla doğru yönetmeyi ve ekipte her zaman mutlu bir hava oluşturmayı sağlamayı başarıyordu. Eğer bunda bir değişiklik olduysa, bunun en başta ekibin başındaki kişiden, yani başka bir deyişle Doktor Lindner'dan kaynaklanması gerekirdi. Ekipteki gerginlik ve huzursuzluğun nedeni Doktor Lindner'dı, Bayan Lindner değil. Ekibin bu değişikliği algılayıp nedenini anlayamaması ise aslında hiç de şaşılacak bir durum değil. Nazik, anlayışlı Doktor Lindner görünüşte değişmemişti, rolünü oynuyordu. Gerçekte ise o artık karısını öldürmeyi saplantılı hale getirmiş bir caniydi. Evet, şimdi biraz da ikinci cinayetten bahsedelim. Miss Johnson'ın öldürülmesinden. Sanırım ofisinde Doktor Lindner'ın belgelerini düzenleyen Miss Johnson, yarım kalmış, imzasız bir tehdit mektubu taslağı buldu. Bu arada belirtmem gerekir ki, bu kadının tamamen gönüllü olarak, sormadan, ekip lideri için bir şeyler yapma çabasından kaynaklanarak yaptığı bir işti. Bu mektup kadını bir hayli şaşırtmış ve sarsmış olmalı. Bu da gösteriyordu ki, Doktor Lindner karısını bilinçli bir şekilde korkutuyordu. Miss Johnson buna anlam veremedi. Ama bir anlamda yıkıldı. Tüm dünyası alt üst oldu. İşte hemşire Lindner'ın da onu bu ruh durumunda ağlarken gördü. Onun katilin Doktor Lindner olduğundan bir an bile şüphelendiğini sanmıyorum. Ancak benim Bayan Lindner ve Peder Lavin'in odasından yaptığım ses denemeleri aklındaydı. Düşündü. Eğer duyduğum ses Bayan Lindner'ın sesi ise odasının penceresinin açık olması gerekirdi. O an için bu ona bir şey ifade etmedi. Ama bu ayrıntıyı unutmadı da. Bu arada bu düşünceleri kafasından atamıyor, gerçeğe ulaşmaya çalışıyordu. Belki de Doktor Lindner'a bir şekilde böyle bir mektup bulduğunu ima etti ve adamın ona karşı tavırları değişti. Sonrasında mektupları yazanın gerçekten de Doktor Lindner olduğunu anladı ve korktu. Öyle olsa bile Doktor Lindner karısını öldürmüş olamaz diye düşünüyordu. O bütün gün terastaydı. Ama sonra bir öğleden sonra terasta tek başına düşünürken birden gerçeği anladı. Bayan Lindner terastan açık pencereden öldürülmüş olmalıydı. İşte hemşire Lindner'ın da onu tam bu anda buldu. Ama Miss Johnson yine belki Doktor Lindner'a duyduğu büyük sevgiden kaynaklanan bir dürtüyle gerçeği gizlemeye çalıştı. Hemşire Lindner'ın asla nedenli korkunç bir keşifte bulunduğunu anlamamalıydı. Bilerek tam ters yöne baktı, yani avluya. Ve o anda içeriye girmekte olan Peder Lavin'i gördü. Hedef şaşırtmak amacıyla eve kimseye görünmeden nasıl girilebileceğini anladığını söyledi. sonra da daha fazla açıklama yapmayı reddederek bu konu üzerinde düşünmek istediğini belirtti. Bu arada onun davranışlarını kaygıyla izleyen Dr. Lindner, onun gerçeği bildiğini anladı. Miss Johnson duyduğu korku ve endişeyi ondan saklayabilecek tipte bir kadın değildi. Evet, henüz onu ele vermemişti. Ama bu ne kadar sürecekti? Ona daha ne kadar güvenebilirdi? Daha önce de söylediğim gibi, cinayet alışkanlık yapar. Dr. Lindner da o gece Bayan Johnson'ın suyunu bir bardak asit ile değiştirdi. Böylece onun katil olduğu için vicdan azabına daha fazla dayanamayıp kendi yaşamına son verdiği düşünülebilirdi. Hatta bu düşünceyi desteklemek için terastaki kanlı değirmen taşını da kadının yatağının altına koydu. Zavallı Miss Johnson'ın ölümle burun buruna geldiği o anda çaresizce kendine bu kadar pahalıya mal olan bir bilgiyi hemşireye iletmek istemesi aslında hiç de şaşılacak bir şey değildi. Bayan Lindner pencereyle bağlantılı öldürüldü demek istiyordu. Kapıdan değil, pencereden. İşte böylece her şey açıklığa kavuşuyor, yerine oturuyor. Psikolojik açıdan da kusursuz. Ancak kanıt derseniz, kanıt yok. En ufak bir kanıt bile yok. 23. ayrımın sonu, sayfa 281. Devamı 24. ayrımda.